Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 7. Ayrım. Selim tören bitince Ataullah Efendi'yi çadırına götürdü ve aklına takılan soruyu sordu. Dün padişah şiir yazıp yazmadığımı sordu ve mutlaka şiir yazmamı istedi. Acaba padişah benden yalnızca şair olacağını mı söylemek istiyordu? Ataullah Efendi düşünceli tavırla dizlerini ovuşturdu. Babanız Muhat Seferi'nde gencecik sipahiyi ata düşman tarlasından buğday yedi diye katlettirmiş idi. Ceza suça göre ağırdı. Ama padişahlar masum sipahinin canına değil, devletin düşmanına karşı bile adalet götürmesine öncelik verir. Bu yüzden Hristiyan ahali bize kılıç çekmez. Hem bir nice Müslüman canından olmaz, hem de Osmanlı adaleti dünyaya namsalar. Padişahlar devletin düzeni uğruna kardeşlerinin, evlatlarının katlini ferman ederler. Kısacası devletin çıkarı yanında canın değeri yoktur. Ama padişah da insandır. Nitekim dedeniz Selim Han, 5 yeğenini katlettirdikten sonra hüngür hüngür ağlamış idi. Ataullah Efendi soluklanmak için susup sonra devam etti. Bildiğiniz gibi padişah fermanıyla katledilen şehit sayılır. Çünkü o günahsızdır. Din ve devlet uğruna can vermiştir. Bir padişah böylesi kararlar verdikten sonra bir lo ezip geçer onu. Onun için duygularını açığa vurmanın yolu şiirdir. Karşısında herkesin titrediği padişah, şiirlerinde cariyenin önünde diz çöküp ona yalvarır. Çünkü onun da sıradanlaşmaya ihtiyacı vardır. Nitekim acının çok olduğu yerde şair de çoktur. Padişahımız bir gün yüreğine acılar salan kararlar verme zorunda kalacak oğlunun limana ihtiyaç duyacağını bildiğinden şiir yeteneğini şimdiden geliştirmesini ona öğütlemiş olmalı. Selim bıyıklarını çekiştiriyordu. Sonra başını arkaya atıp parmaklarını kenetledi. Bir soru daha dedi. Ruh dünyaya inmeden anasını babasını seçiyorsa ana baba çocuğunu seçemez demektir. O zaman çocuk ana ve baba için kader değil mi? Seçen ve seçilen. Evet, doğru. Evet, seçilen iradesini kullanamamış demektir. Belki de bu yüzden cennet anne ile babanın ayakları altındadır. Gül alıp gül satanlar. Yazarın notu. Bu bölümü hazırlarken eserlerinden yararlandığım ve ikili görüşmelerimizde bana değerli bilgiler aktaran Sayın Süleyman Diyaroğlu'na teşekkür etmek için bölüme onun Gül Alırlar, Gül Satarlar başlığını taşıyan kitabından esinlendiğim adı verdim. Selim, saltanat kayığından inip yalı köşkünün önündeki rıhtımda yeni saray toprağına ayak bastığında yol boyunca midesini kramplarla vuran tedirginliği paniğe dönüşmüştü. İstanbul'a gelen şehzadenin bir gün dinlenip valide sultanın elini öpmesi kanunu onu bunalttıysa da zihnini burgulayan o soruyu sorma fırsatını yakaladığını fark etmek daha yıpratıcı çalkantılara sürüklenmesine yetmişti. Hürrem, saltanat kayığının provasında dikilen oğlunu pencereden seyrederken başı anafora kapılmışçasına dönüyor, geçmişten sahneler, puslar arasından sıyrıldıkça son hücresine dek titriyordu. Elleri yana sarkık, kaşları çatık, dikili taş gibi yerinde çakılmıştı. Sonra silkelenip kendini sırt üstü sedire attı. Ellerini kuş gibi çırpınan kalbine bastırdığı yastığa sarıldı. Geçen zamanı hesaplayamıyordu ama yaz akşamüstlerinin İstanbul'a has serinliğiyle ürperdiğine göre 2-3 saat uyumayla sızma arasında salınmış olmalıydı. Hangi cesaretle oğluna "Sen asil bir Hazaryalı'nın oğlusun" diyebildiği sırtını terleten soruydu. Cesaretin ötesinde düpedüz çılgınlıktı bu. Aynı şeyi bugün yapabilir misin diye kendisine sorduğu soruyu irkintiyle yanıtladı. Asla. Sonra bir soru daha. Pişman mısın? Ve hemen gelen aynı yanıt, asla. Zihninde Agostino'nun hayali canlandıkça ensesinden beline buz gibi ter akıyordu. Dünya hükümdarının gözde hasekisi olmuşken felaketlere gebe böylesi cüreti nasıl gösterebilmişti? Nasıl olup da ondan çocuk peydahlayabilmiş, dahası bu çocuğu muhteşem Süleyman'a senin oğlun diye takdim edebilmişti. Korkuyu, nefesini kesecek denli böylesine kuvvetli hiç hissetmediğini fark ederek titredi. Sonra dudakları kızıl bir tebessümle gerildi. Geçmişi yinelemeye gücünün asla yetmeyeceğini ikilemsiz bilse de bunları ben yapabildim. Ben, yalnız ben. İşte İvan'ın kızı Roza bu diyordu içinden. Hareme giden koridora saptığında Selim'in kuruyan dili damağına yapışmıştı. 8 yıl önce onun yapısını bozan o an artık puslu anılara dönüşse de yüreğinin çırpıntılarını dindiremiyordu. İçini tırmalayan dürtüye karşın anasının karşısına geçip beni nasıl peydahladın anlamına gelecek soru nasıl sorulabilirdi? Gelgitleri kulaç atmaya olanak vermeyen sularda debelenip dururken çözüm bulma umuduyla yürüdüğü yolun bitmemesi için dua ediyordu. Oysa yol tükenmişti. Kızlar ağası kapıyı aralayınca derinden nefes alıp içeriye daldı ve odanın ortasında sırtını pencereye vererek dikilen annesine kaçamak bakışlarla baktı. Bakışlarını oğlunun göz bebeklerine saplayan Hürrem, ikisine de asırlar kadar uzun gelen bekleyişin ardından bir iki adım atıp duran Selim'i her zamanki mağrur baş eğişiyle selamlayarak ince parmaklı kar beyazı elini ona uzattı. Selim, sarsak adımlarla ilerleyip annesinin elini öptükten sonra Hürrem onu sedire oturttu. Kendisi de karşı köşeye yerleşirken hoş geldin dedi ve şalının ucunu mıncıklayarak tekrar fısıldadı. Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Selim gözlerini durmadan kırpıştırarak annesini yanıtladı. Her insanın dünyaya geliş nedeni vardır. Ben de benimkini keşfetmeye çalışıyorum. Sözünün gerisini nasıl getireceğini düşünmek için sustu. Sonra aynı titrek sesiyle ve kekeleyerek devam etti. Bunun için eski ahiti inceliyorum. Selim uçuk bir tebessümle, senin de dünyaya geliş nedenin yok mu diye ekleyince Hürrem bitkin halde mırıldandı. Evet var, biliyorsun. Selim bu kez buz gibi bir sesle bir soru daha sordu. Padişah bir dediğini ikiletmiyor. Varoluş nedenini onun aracılığıyla gerçekleştirmeyi düşünmemen imkansız. Neden başaramadın? Hürrem, her şeyi anlatmanın vakti mi geldi diye düşünüyordu. İkilemler arasında, düşünmez olur muyum dedi fısıldarcasına. Ardından kararını verdi. Yerinde dikelip ve sen bu yüzden asil bir Hazar yalının oğlu olarak dünyaya geldin diye ekledi. Selim'in kanı çekilen dudaklarından düşüncesinin onayını almayan o soru fışkırdı. Peki, ama bu nasıl mümkün olabilir? Zihnini tırmalayan soru kendiliğinden gündeme düşüvermişti. Hürrem, ayaklanıp dipteki kolları altın yaldızlı, döşemesi ipekten yayvan sandalyeye oturdu. Oradan öne eğilmiş oğlunun sırtı görünüyordu. Alçak bir sesle dalıp gitmiş halde konuşuyordu. Anlatacaklarım babamla ve dayım Haim'le aramdaki sırdı. Sen bu müthiş sırrın ağırlığına dayanabilir misin? Selim inler gibi, seninle kahredici bir sırrı paylaşmıyor muyuz diye mırıldanınca Hürrem titrek sesiyle anlatmaya başladı. Kaan yardımcılarının soyundan olan babam İvan, Avrupa'da meslek, para ve ilişki olanağı elde edenlerle Hazar devletini yeniden kurmak istiyordu. Ama özveri talebi şeytansı geliyor insanlara. Hatta denebilir ki çok şey verdiğin kişi sonunda sana düşman oluyor. Sustu. Düşünceleri yılların ötesinde kanat çırpıyordu. Hiç ara vermemiş gibi devam etti. Avrupa'ya gönderilenler servet sahibi olunca yaşamın tadına kapıldılar. İvan sonunda şu karara vardı. Tek çare Hazar Hanlığını Osmanlı'ya kurdurtmaktır. Bir gün beni karşısına oturttu. Planı şuydu. Kırımlı akıncılar güya beni kaçırıp yıldızının parlayacağı o günlerde belli olan İbrahim Ağa'ya satacaklar. Ben de onunla el ele vererek Osmanlı himayesinde Hazar Hanlığını gerçekleştirecektim. İvan'ın önerisini gözümü kırpmadan kabullendim. Hürrem'in yüzünde Rum ateşinin hırçın dalgırları cenkleşiyordu. Yazarın notu: Rum ateşi. 7. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Suriyeli bir mülteci tarafından bulunmuştur. Petrol kökenli olup kazanlardan ya da borular aracılığıyla fırlatılır ve suyla söndürülemezdi. Formülü zamanında gizli tutulduğundan günümüzde nasıl yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bu kez konuşmasını alt perdeden başlayan ama giderek yükselen ses tonuyla sürdürdü. O gece İvan, Hazreti İbrahim'in oğlunu Tanrı'ya kurban etmek için Morya Dağı'na tırmanışını anlatmıştı. Oysa bu iki verişin nedenli farklı olduğunu biliyordu. Yeniden sustu. Yanakları kızarmış ve yüz adaleleri gerilmişti. Hazreti İbrahim 99 yaşındayken Rab ona oğul vereceğini söyleyince 100 yaşında olana oğul doğar mı, 90 yaşında olan Sara doğurur mu diyerek yüreğinde gülmüştü Tanrısına. Sonunda Tanrı ona oğul verdi. Çocuk 12 yaşına gelince onu kendisine yakılacak kurban niyetine takdim etmesi için İbrahim'i Morya diyarına sürdü. İbrahim onu yakmak için gereken odunu evladının sırtına yükleyerek dağa tırmandı. Korkudan titreyerek bıçağı eline alınca Tanrı, "Oğlunu benden esirgemediğin için zürriyetini yıldızlar gibi çoğaltacağım," diyerek onu durdurdu. İnsanoğlu, korkak ve bencil İbrahim'in oğlunu Tanrı'ya kurban etmek isteyişini binlerce yıldır yüceltiyor. Yazıklar olsun. Sustuğunda sık aralıklarla nefes alıp veriyordu. Yeterince nefeslenip anlatısını sürdürdü. İvan, biricik kızını kavminin geleceği için kurban ederken kendini yakıyordu. Sessizce, korkusuz, yakınmasız, ödül beklemeden. Görevine karşı gururlu, kızına karşı ezik olarak. Hey Tanrı, bilinç, aydınlık, sevgi ve ahenk. Verme sanatının sırrına eriş. İbrahim peygamberin korkuyla, bencillikle kirlenmiş verişini ödüllendiren sen, İvan'ı kıskandın. Çünkü sen bile böyle verişi yaşamadın. Gizlide yapılan ve yaşarken defalarca öldüren veriş. Dünya sahnesinden adının sanının silineceğini bilerek en değerli varlığını kavmi için sessizce kurban ediş. İnsanlık böyle verişe tanık oldu mu? Nefesi daralan Hürrem susmak zorunda kaldı. Öfkesinden yanaklarına al basmıştı. Yanaklarında yuvarlanan gözyaşını şalının ucuyla kaçınarak kuruladıktan sonra devam etti. Kaderin beni padişah haremine sürüklemesini önce ilahi bir lütuf olarak kabullendim. Ama Macar asillerine taçlar bahşeden muhteşem Süleyman bu basit verişi bana çok gördü. Neden? Siyaseti Osmaniye, nizamı alem. Hah, o gün karar verdim. Bana safkan, Hazar bir evlat lazımdı. Yutkundu. Konuşmalarının en can alıcı noktasına geldiğini biliyordu. Selim, soluğunu tutmuş halde annesinin ağzından çıkacak sözleri bekliyordu. Portekiz'in en namlı hekimi olan Augustino, bu evladın babası olabilirdi. Sözlerini duyunca, iğneli fıçıya düşmüşçesine her hücresiyle irkildi ve arkasına dönerek, "Ama o, senin ağabeyin değil miydi?" diyerek annesinin sözünü kesti. Hürrem, gözlerini oğlunun gözlerine saplayarak, hareme rahatça girip çıkabilmesi için onun ağabeyim olarak tanınması gerekiyordu. "Bu nasıl mümkün olabilir?" diye sormuştun değil mi? "İşte böyle mümkün olabildi," dedi. Cıvık hamura dönen delikanlı kafasını omuzlarının üzerinde zor taşıyordu. Osmanlı adetlerinin olamazıyla yüreğinin derinliğinde beslenen umudun sonsuza dek gittiği andı bu. Hürrem, pelteleşen oğluna dik dik bakıyordu. "Öğrenmek istediğim buydu değil mi?" deyip sustu. Ve onun yüzündeki dalgalanmaları hissedince konuyu kapatma zamanının geldiğini düşündü. Sözcüklerin üstüne basa basa Osmanlı tahtını altın tepsi içinde önüne koyacağım. Gerisi sana kalmış dedikten sonra ayağa kalktı. Odada eteğini şaklata şaklata geziniyordu. Selim'in dudaklarından bir inilti sızdı. Belli ki yiten umut kırıntılarının veda ağıtıyla içine bükülmüştü delikanlı. Hürrem yerine oturdu ve hırıltılı bir sesle konuşmasını sürdürdü. Hazarya hakkında eskiden anlattıklarım belleğinden uçup gitmiştir. Şimdi onları yeniden anlatacağım. Lütfen kulaklarını dört aç. Çünkü neye ait olduğunu bilmen gerekir. Selim, bilinçsiz bir öç alma duygusunun güdümüne girmek üzereydi. Hürrem arkasına yaslandı ve anlatmaya başladı. Osmanlı'nın ataları evlerini sırtlarında taşıyarak başıboş gezinirlerken Hazarlar muntazam taş sokaklardaki tuğladan evlerde yaşarlardı. Roma İmparatoru Leon Hazar Kaan'ın torunuydu. İstanbul'a gelin giden Kaan kızı Çiçek Hatun'un giydiği elbiseyi Rum erkekleri hala törenlerde giyiyorlar. Yazarın notu. Parlamento kapısını sembolik olarak koruyan Yunan askerlerinin giysileri Faustellana Bizans zamanında kullanılmaya başlanmış olup, Çiçek Hatun'un Hazar İmparatorluğundan çeyiz olarak getirdiği giysilerden esinlenilerek gelenekselleşmiş olsa gerektir. Orada, kocasıyla birlikte Devleti idare eden Kaan karısı sabretmeyi öğrensin diye nakış işlemeye mahkum cariye değildi. Hürrem'in susmasını hırsını salgılamak için fırsat bilen Selim hemen atıldı. Hazar devletinin neden paldır küldür çöktüğünü şimdi anladım. Kıyameti Sura'dan sonra İstanbul surlarını aşarak kenti balçağa boğan azgın dalgaların yüreğinde şaklayışını hisseden Hürrem öfkesini zorlukla bastırdı. Yazarın notu: Kıyameti Sura, 1509 yılında İstanbul'da meydana gelen büyük deprem. Küçük kıyamet, o depremde oluşan tsunami kentte hayli can almıştı. Yıldırım Bayezid avratlarının muratları üzere hareket ettiği için mi Timur'dan dayak yedi? Hazarya'da kadınlar pazarlarda çırılçıplak teşhir edilerek satılmazlardı. Padişah, sefere çıkmadan önce ona avrat pazarını kapattırdım. Artık kadın, mahremiyeti çimdiklenerek ulu orta satılmıyor. Sancağındaki viranelerde yerlerde sürünen putperestlerden kalma heykellere dikkat ettin mi? Kadınlar bir zamanlar vücutlarından utanmaz, erkekler onlara tabaktaki yemişlere bakar gibi bakmazlardı. Bir ermişin dediği gibi, açık olan şeye kapalı olandan zor ulaşılır. Ama Hristiyan ulularının koynuna girmeyen kadınlar cadı olup meydanlarda yakıldı. Müslümanlık onları çarşaflara sarmalayıp erkeğin malı yaptı. Arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. Genç kızlığa adım attığı günleri anımsadığından olacak yanakları kızarmıştı. O yumuşacık ses tonuyla anlatısını sürdürdü. Robatay'ındaki son gecemdi. Kızlı erkekle ateşin etrafında toplanmıştık. İki delikanlı balalaykayla tempolu bir parça çalıyordu. Selim, annesini aşağılayabileceği fırsatı yakaladığını sanarak sabırsızlıkla bağırdı. Sizinkiler Kızılbaş taifesine benziyormuş. Onlar gibi mum da söndürüyor muydunuz? Hürrem öfkeye kapılmak üzereyken zihnine üşüşen sisli düşünceler nedeniyle sustu ve sözü kesilmemiş gibi devam etti. Ayağa fırlayıp tek başıma dans etmeye başladım. Kasabanın en yakışıklı delikanlısı bana eşlik etmek için belime sarılacak oldu. O an genci öyle bir itiş ettim ki zavallı ateşin göbeğine düştü. Ellerimi belime dayayarak iznimi almadan kimse bana dokunamaz diye bağırdım. Delikanlı, yanık eline ıslak bezler dolarken bir başka delikanlı benim için o tam bir Amazon dedi. Bizimki yüzü acıyla buruşsa da hayranlıkla bana bakıyordu. Üstelik Amazon kraliçesi Roxelana diyerek onu onayladı. Bir zamanlar Hazar'ın kuzey kıyılarında kadınların egemen olduğu bir kabile yaşarmış ve en ünlü reislerinin adı Roxelana'ymış. Ben ikinci ismimi işte böyle birisinden aldım. Bir yandan da Selim'in az önceki hakaret kokan sözlerini işitmemiş gibi davranmayı içine sindiremiyordu. Gene de alttan almaya karar verdi. Allah insan gibi kulağa hoş gelen namelerden hoşlandığından Hazar Musevileri kopuzu ozan çalarak kadın erkek bir arada ibadet ederler. Selim o şımarık ses tonuyla araya girdi. Sanki karşımda bir kızılbaş konuşuyor. Onlar da bağlama tıngırdatıp kadın erkek bir arada sözüm ona ibadet etmiyorlar mı? Hürrem yeniden irkildi ve şimşekler çakan lacivert gözlerini Selim'e dikti. Artık duymazlıktan gelemezdi. Onu azarlarcasına sordu. İkidir kızılbaşlar diyorsun. Kim bunlar? İbadet ediyorum diye çalgı çalarlarken mum söndürüp karanlıkta kim kimi yakalarsa onunla yattığı, kuzeyden geldikleri için Müslümanlığı öğrenemedikleri söylenen bir kavim. Kuzeyden gelenler sözünün kışkırttığı acaba nidaları, Notre Dame Katedrali'nin çanını döven tokmak çanıltısı gibi Hürrem'in beyninde ekolaşıyordu. Konuşmayı uzatmak ansızın anlamsız geldi ona. Bir daha kim bilir ne zaman karşılaşacağız. Bu nedenle birbirimizi kırmamaya gayret edelim. Senden ricam şu, tüm ön yargılarından sıyrılarak anlattıklarımı düşün. Az önceki gerilimin aksine ortalığa hüzünlü bir hava çökmüştü. İkisi de yorgundu ve bunun son karşılaşmaları olduğunu düşünüyorlardı. Selim başını sallayarak, ''Seni ana olarak ben seçtim, sen ise beni seçmedin. Yani ben senin kaderinim.'' dedi. Hürrem ayağa kalkıp elini Selim'e uzattı. Selim kendisine uzatılan eli öperken, ''Beni yakacak odunu sırtımda taşıyarak Morya Dağı'na tırmanıyorum.'' dedi. Hürrem, Selim'in pabuçlarındaki gümüş çivilerden çıkan çınlamaların kesilmesini bekledi. Onun uzaklaştığına emin olunca fırlayıp kapıyı araladı. Koridorun ucundaki taburede oturan Sümbül Ağa'yı çağırıp ona yer minderlerini gösterdi ve hemen konuya girdi. Kızılbaşlar hakkında bilgiye ihtiyacım var. Bu konuda neler biliyorsun? Bu taifeye bazılarınca Müslüman denemez. Tavşan eti yemedikleri gibi bu hayvanın adı geçince akılları başlarından gider. Nitekim Sünniler bazlama saçını yağladıkları tavşan ayağını bunların bahçesine atınca kızılca kıyamet kopar diye onu yanıtladı Sümbül. Hürrem'in yüreği fırtınada radansası kopmuş yelken gibi pır pır ediyordu. Acaba yeni bir keşfin eşiğinde miydi? Beynine sorular üşüşüyor, bir yandan da içinden, kuzeyden gelen kavim, ya başka benzerlikler de varsa, aman tanrım, her şeyi öğrenmeliyim diyordu. Sümbül, Hürrem'in aklından geçenleri sezinlemiş gibi devam etti. Bildiklerim kulaktan duyma şeyler ama namlı bir dede tanıyorum. Adı Musa Çelebi. Bu zatın evinde bir duvardan ötekine uzanan raflarda her türlü harfle yazılmış yığınla kitap varmış. Diyorlar ki okuyup anlamadığı lisan ve yazı çeşidi yokmuş. Ayaklanarak odada fır dönen Hürrem, neden sonra kendini divana attı. En bilgiliyle konuşmak için önce değişik kaynaklardan bilgi edinmesinin gerektiğini düşünüyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 70. Devamı 8. ayrımda.